Perdelerin arasından bizim odanın ışığı sızıyordu biraz. Ekli'yi görebiliyordum. Yatağında yatıyordu. Çok iyi biliyordum. Bal gibi uyanıktı. Ekli, dedim. Uyanık mısın? Evet. Oda oldukça karanlıktı. Yerde bir ayakkabıya bastım. Az kalsın kafa üstü çakılıyordum. Ekli yatağında doğruldu. Kolunun üstüne yaslandı. Suratına beyaz bir zımbırtı sürmüştü sivilceleri için. Hortluğa dönmüştü karanlıkta. Ne yapıyorsun bakalım, dedim. Ne demek ne yapıyorsun? İkiniz gürültü etmeye başlamadan önce uyumaya çalışıyordum. Niçin kavga ediyordunuz ki? Işık nerede? Düğmeyi bulamıyordum. Elimle duvarı araştırıyordum. Işığı ne yapacaksın? Sağ elinin altında. Sonunda düğmeyi buldum ve ışığı yaktım. Bizim Ackley gözlerini korumak için elini ışığı siper etti. Tanrım, dedi. Ne oldu sana böyle üstümdeki kanlardan filan söz ediyordu. Ah, Stadlater'la atıştık biraz, dedim. Sonra yere oturdum. Odalarında hiç sandalyeleri filan da olmazdı. Sandalyeleri hangi cehenneme atmışlardı hiç bilmiyorum. Baksana, dedim. Biraz kanasta oynamak ister misin? Ekli kanasta hastasıydı. Hala kanıyor, Tanrı aşkına üstüne bir şey koysan iyi olacak. Durur durur, baksana. Biraz kanasta oynamak istersin değil mi? Kanasta mı? Tanrı aşkına saate bakar mısın bir zahmet? Geç değil. Daha 11. 11:30. Daha 11'miş, dedi Ackley. Bana bak. Sabah kalkıp ayine gitmem gerek. Tanrı aşkına ikiniz kalkmış lanet gece yarısında bağırışıp kavga. Niçin kavga ediyordunuz ki? Anlatmak uzun sürer şimdi. Sıkmayayım seni Ackley. Senin iyiliğini düşünüyorum ben, dedim ona. Onunla özel konulara girmezdim. Her şeyden önce bu Ackley, Stadlater'dan da putalaydı. Ackley'e bakarsak Stadlater dahi filan sayılırdı. Hey, dedim. Bu gece Ellen'in yatağında uyusam bir sakıncası var mı? Yani yarın geceden önce dönmeyecek değil mi? Çok iyi biliyordum. Dönmezdi. Ele her lanet hafta sonu evine giderdi. Ne zaman gelir ben ne bileyim, dedi Ackley. Vay canına, nasıl bozuldun buna? Ne demek ne bileyim? Ne zaman geleceğini nasıl bilmezsin? Pazar gecesinden önce gelmez değil mi? Gelmez de Tanrı aşkına ben nasıl her isteyene buyur elinin yatağına yat derim ha? İşte buna daha felaket bozuldum. Oturduğum yerden uzanıp lanet omzuna dokundum. Ackley, oğlum, dedim. Sen çok kıyak delikanlısın. Bunu biliyor musun? Tamam, yani ciddiyim. Ben nasıl her isteyene... Sen gerçekten kıyak delikanlısın. Sen efendi ve aydın bir çocuksun, dedim. Öyleydi de yani. Sigaran bulunur mu? Acaba bir yok de öleyim daha iyiyim. Hayır, yok sigaram. Gerçekten yok. Baksana ne cehenneme kavga ediyordunuz. Ona yanıt vermedim. Tek yaptığım kalkıp pencereye gitmek ve dışarıya bakmak oldu. Birdenbire kendimi felaket yapayalnız hissetmiştim. İçimden neredeyse ölmek geçti. Niçin kavga ediyordunuz ki, dedi Ackley. Belki 50. kez herif buna takmıştı kafayı. Senin için. Benim için mi? Tanrı aşkına. Evet. Senin lanet onurunu savunmak için Stadlater bana senin rezil bir herif olduğunu söyledi. Bunu söyledikten sonra yakasını elinden kurtura... Bu sözlerim onu heyecanlandırmıştı. Dedi ha? Dalga geçme. Dedi ha? Ona yalnızca şaka yaptığımı söyledim. Sonra gidip Ellen'in yatağına uzandım. Kendimi felaket yalnız hissediyordum. Burası leş gibi kokuyor, dedim. Çoraplarının kokusu ta buraya geliyor. Çoraplarını çamaşırhaneye falan hiç göndermez misin sen? Hoşuna gitmediyse sen bilirsin ne yapacağını, dedi. Çok da akıllıydı yani. Şu lanet ışığı söndürsene. Işığı hemen söndürmedim. Ellen'in yatağında yatmaya devam ettim. Jane'i falan düşünerek, Stadlater'ın onunla o koca götlü Ed Bank'in arabasına kapandığını düşündükçe taş kesiliyordum. Siz bu Stadlater'ı nereden bileceksiniz ama ben bilirim. Pensy'deki heriflerin çoğu kızlarla cinsel ilişkide bulunduklarını anlatır dururlar. Ackley gibi mesela. Ama bu Stadlater gerçekten yapardı. Böyle en az iki kızı becerdiğine tanık oldum. Gerçekti yani. O soluk kesici yaşam öykünü anlat bana Ackley oğlum, dedim. Şu lanet ışığı söndürür müsün? Yarın kalkıp ayine gitmek zorundayım. Kalktım. Işığı söndürdüm. Mutlu olur belki diye. Sonra yine Ellen'in yatağına uzandım. Niyetin ne senin? Ellen'in yatağında uyuyacaksın öyle mi? Dedi Ackley. Vay canına. Ne de konukseverdi yani. Olabilir. Olmayabilir de. Canını sıkma sen. Canımı sıktığım falan yok. Yalnız eli birden gelip burada birini bulursa diye rahatla. Burada uyumayacağım. O lanet konukseverliğinden yararlanmaya çalışmıyorum yani. Birkaç dakika geçmedi ki Ackley çılgınlar gibi horlamaya başladı. Yine de orada, karanlıkta yatmaya devam ettim. Bizim Jane ile Starlater'ın Ed Benkin'in arabasında ne yaptıklarını düşünmemeye çalışarak. Ama bu olanaksızdı. Sorun bu Starlater herifinin tekniğini bilmemden kaynaklanıyordu. Bu durumu daha da kötüleştiriyordu. Bir kez Starlater'da ben birlikte bir kızla buluşmuştuk. Ed Benkin'in arabasında. Onlar arkada, biz önde oturuyorduk. Herifte ne teknik vardı ama. Kızı o sakin, o içten sesiyle tavlamaya çalışıyordu sanki. Yalnızca çok yakışıklı bir herif değilmiş. Aynı zamanda efendi ve içten bir herifmiş gibi. Onu dinlerken neredeyse kusuyordum. Kız durmadan hayır lütfen, lütfen yapma, lütfen diyordum. Ama bizim Starlater kızı o içten Abraham Lincoln sesiyle yumuşatmaya devam ediyordu. Sonunda arka tarafta korkunç bir sessizlik oldu. Gerçekten utanç vericiydi. O gece orada o kızı becerdiğini sanmıyorum ama felaket yaklaşmıştı buna. Felaket yaklaşmıştı. Orada uzanmış, bunları düşünmemeye çalışırken bizim Starlater'ın Kenneth'ten dönüp odaya girdiğini duydum. O pis tıraş takımlarını falan bıraktığını, pencereyi açtığını duyabiliyordunuz. Temiz hava hastasıydı kendisi. Bir süre sonra ışığı söndürdü. Nerede olduğuma bakınmadı bile. Dışarısı sokak. Daha da moral bozucuydu. Artık araba sesi de duyamıyordunuz. Kendimi çok yalnız, çok berbat hissediyordum. Ackley'i uyandırmak bile istedim. Hey Ackley, dedim fısıldarcasına. Starlater'ın duş perdelerinin arasında beni duymasını istemiyordum. Ackley beni duymuyordu. Hey Ackley, beni hala duymuyordu. Kas katı uyuyordu. Hey Ackley, bunu duymuştu artık. Senin neyin var? Dedi. Şurada dalmış uyuyordum. Tanrı aşkına. Baksana, manastıra nasıl giriliyor diye sordum ona. Bir manastıra girme fikriyle oyalanıyordum. Katolik olman falan mı gerekiyor? Tabii ki Katolik olman gerekir, şerif. Beni böyle aptalca sorular sormak için mi? E hadi uyu öyleyse. Zaten ben de manastıra falan girecek değilim. Bendeki bu şansla girdiğim manastırın papazları da ters cinsinden çıkar. Hepsi de manyak piçler olur yani. Ya da yalnız şerifler. Bunu dememle birlikte bizim Ackley kalktı. Yatağında oturdu. Bana bak dedi. Benim için ne dersen de ama lanet dinimle dalga geçmeye kalkarsan Tanrı aşkına. Sakin ol dedim. Kimse senin lanet dininle dalga geçmiyor. Elinin yatağından kalktım. Kapıya yöneldim. Bu manyak ortamda daha fazla takılmak istemiyordum. Giderken durdum. Ecklin'in elini tuttum ve tantanalı, sahtekarca bir tavırla tokalaştım onunla. Elini çekti. Bu da ne oluyor şimdi dedi. Hiçbir şey olmuyor. Yalnızca çok kıyak bir herif olduğun için sana teşekkür etmek istedim. Hepsi bu dedim. Bu sözü o çok içli ses tonuyla söylemiştim. En büyük sensin Ackley oğlum dedim. Bunu biliyor musun? Ah uyanık herif. Bir gün sana biri gününü göz. Durup dinlemedim bile onu. Lanet kapıyı çektim. Koridora çıktım. Herkes uyumuştu. Veya hafta sonu nedeniyle ya dışarıda ya da evindeydi. Koridor çok sessiz ve moral bozucuydu. Rickley ile Hoffman'ın da oda kapısının önünde boş bir kolonist diş macunu kutusu duruyordu. Merdivenlere doğru yürürken ayağımdaki içi tüylü terliklerle kutuya şut çektim durdum. Kutuya şut çektim durdum. Ne yapayım derken aşağıya inip Mel Brossard ne yapıyor diye bir bakmak geçti aklıma. Ama birden vazgeçtim. Birdenbire ne yapacağıma karar verip gidip New York'ta bir otelde çok ucuz filan bir otelde kalacak. Çarşambaya kadar kendime gelecektim. Sonra çarşamba günü dinlenmiş ve kendime kıyak hissederek filan eve gidecektim. Turmer'ın atıldığımı bildiren mektubu bizimkilerin eline herhalde salı ya da çarşambadan önce geçmez diye hesapladım. Bizimkiler durumu öğrenip içlerine sindirmeden eve gitmek istemiyordum. Annem birden histeriye kapılıverir. Aslında annem böyle şeyleri içine sindirdikten sonra pek fena sayılmaz. Ayrıca biraz tatil yapmaya ihtiyacım vardı. Sinirlerim mahvolmuştu. Ama gerçekten mahvolmuştum. Neyse, kararımı vermiştim. Ben de odaya gidip ışığı yaktım. Bavulumu falan toplamaya başladım. Toplanacak bir iki şeyim kalmıştı zaten. Bizim Starlight uyanmadı bile. Bir sigara yaktım, giyindim ve iki bavulumu da yerleştirip kapattım. Hepsi 2 dakikamı aldı. Bavul toplamak da acayip hızlıyımdır. Toparlanırken bir şey biraz moralimi bozdu. Annemin daha birkaç gün önce bana yolladığı buz patenlerini bavula yerleştirmeliydim. İşte buna moralim bozuldu. Annemin Spalding mağazasına gidip satıcıya milyonlarca bayıltıcı soru yöneltmesini gözümün önüne getirdim. Ve ben de kalkmış yine bir okuldan daha kovulmuştum. Buna çok üzüldüm. Bana yanlış cins patenlerden almıştı. Ben yarış pateni istemiştim ama o hokey pateni almıştı. Ama yine de üzüldüm. Bana birisi bir armağan verdiğinde sonunda üzülen hep ben olurum. Hazırlanmam bittiğinde paramı saydım. Tam olarak kaç param vardı bilemiyorum ama epeyce yüklüydüm yani. Bir hafta kadar önce büyükannem bir yığın para yollamıştı. Büyükannem oldukça cömerttir. Artık pek aklı başında değil sayılır. Felaket yaşlı. Ve doğum günüm için bana yılda 4 kez para gönderip duruyor. Neyse oldukça yüklü olmama karşın fazladan paraya ihtiyaç duyabilirdim. Nereden bileceksiniz? Ben de ne yaptım? İnip Frederick Woodruff'u, şu daktiloma ödünç verdiğim herifi uyandırdım. Ona daktilo için kaç para vereceğini sordum. Epey varlıklı bir herifti. Pek satın almak istemediğini söyledi. Sonunda aldı ama. 90 kağıda aldığım şeye yalnızca 20 kağıt verdim. Onu uyandırdığıma çok bozulmuştu. Tam çıkarken elimle bavullarla filan merdivenin yanında durdum. Ve lanet koridora son bir kez baktım. Ağlıyordum. Neden bilmiyorum. Kırmızı av şapkamı giydim. Hoşuma gittiği biçimde siperini arkaya çevirdim. Ve avazım çıktığı kadar ''Uyuyun bakalım gerizekalılar!'' diye bağırdım. Bahse girerim. O kattaki bütün herifler uyanmıştır. Sonra defolup gittim. Salağın biri merdivenlere fıstık kabukları atmıştı. Az daha düşüp bir yerimi kırıyordum. Taksi falan çağırmak için vakit çok geçti. Ben de istasyona kadar olan yürü yürüdüm. Fazla uzak değildi ama hava felaket soğuktu. Karlar yürümemi zorlaştırıyordu. Bavullarım da durmadan bacaklarıma çarpıyordu ama hava hoşuma gitti. Tek sorun soğuktan burnum ve üst dudağım sızlıyordu. Bizim Stallator'ın çaktığı yerler yani. Dişimin dudağımı deldiği yer çok acıyordu. Kulaklarım sıcıktı. Aldığım o şapkanın kulakları da vardı. Onları kulaklarımın üstüne indirdim. Nasıl göründüğüm umurumda bile değildi. Zaten ortalıkta hiç kimse yoktu. Herkes zıbarmış yatmıştı. Şansım vardı. İstasyonda trenin gelmesi için yalnızca 10 dakika bekledim. Beklerken biraz karla yüzümü ovuşturdum. Yüzümde hala epeyce kan vardı. Genellikle tren yolculuğu yapmayı severim. Özellikle geceleri ışıklar yanıyordur ve pencereler karanlıktır. Koridorda kahve, sandviç, dergi satan herifler dolaşır. Ben genellikle bir salamlı sandviçle 3-4 tane dergi alırım. Trende gece yolculuk yapıyorsam dergilerdeki o salak öyküleri bile kusmadan okuyabilirim. Bilirsiniz. İçinde bir sürü sahtekar David adlı ince yüzlü herifler bu Davidlerin lanet pipolarını yıkan Linda veya Marcia adlı sahtekar kızların olduğu öyküler. Gece trende giderken bu rezil öyküleri bile okuyabilirim genelde. Ama bu kez durum farklıydı. Canım hiç istemiyordu. Hiçbir şey yapmadan öylece oturdum. Yalnızca avcı şapkamı çıkarıp cebime soktum. Birdenbire Trenton'da trene bir kadın bindi ve geldi yanıma oturdu. Aslında vakit geç olduğundan filan vagon bomboştu. Ama boş bir koltuğa oturacağına geldi yanıma oturdu. Çünkü elinde kocaman bir bavul vardı. Ve ben de en ön sıradaki koltuktaydım. Bavulunu koridorun tam ortasına bıraktı. Kondüktör falan bütün millet ancak bavulun üstünden atlayarak geçebileceklerdi. Yakasında şu orkidelerden vardı. Sanki büyük bir partiden daha yeni ayrılmış gibiydi. 40, 45 yaşlarındaydı sanırım ama çok güzeldi. Ben kadınları biterim. Gerçekten biterim. Aşırı seks düşkünü falan olduğumu söylemek istemiyorum. Her ne kadar pek seversem de. Yani yalnızca kadınlardan hoşlanırım demek istiyorum. Hep böyle gelip o lanet bavullarını koridorun tam ortasına bırakırlar. Her neyse. Oturup duruyordu. Birdenbire bana beni bağışlayın ama bu pensi hazırlığın çıkartması değil mi? Dedi. Yukarıda rafta duran da bu bavullarıma bakıyordu. Evet öyle dedim. Haklıydı. Bavullarımdan birinin üstünde lanet bir pensi çıkartması yapıştırmıştım. Çok hüdükçe bir şeydi, kabul etmek gerek. Aa, pensi de mi okuyorsunuz? Çok güzel bir sesi vardı. Daha doğrusu çok güzel bir telefon sesi. Yanında lanet bir telefonla dolaşsa yeridir yani. Evet dedim. Aa ne güzel. Belki benim oğlumu tanırsınız o zaman. Ernest Morrill. Pensi'de okuyor. Aa evet tanıyorum. Benim sınıfımda. Oğlu hiç kuşkusuz Pensi'de okuyan en büyük namussuzdu. Yani okulun tüm o rezil tarihi boyunca gördüğü en büyük namussuz. Koridorlarda gördüm onu hep. Duş yaptıktan sonra çıkar ıslak havlusunu milletin kıçında şaklatırdı. İşte tam böyle bir herifti. Aa ne iyi dedi kadın ama dangalakça değil yani. Çok zarif bir tavırla. Tanıştığımızı Ernest'e söyleyeyim dedi. Adınızı sorabilir miyim canım? Rudolf Schmidt dedim ona. Onu yaşama öykümü olduğu gibi anlatmayı falan istemiyordum. Rudolf Schmidt bizim yatakhane kapıcısının adıydı. Pensi'yi seviyor musun? Pensi mi? Fena değil. Pek öyle cennet sayılmaz ama öteki okullar kadar iyidir. Öğretmenlerin çoğu da saygın insanlar. Ernest okulumuza hayran. Sevdiğini biliyorum dedim. Sonra palavraya başladım. Çevresine uyum sağlamayı çok iyi başarıyor. Gerçekten iyi başarıyor. Yani uyum sağlamayı gerçekten iyi biliyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Sesinden felaket ilgilendiği anlaşılıyordu. Ernest mi? Tabii dedim. Sonra eldivenlerini çıkarmasını seyrettim. Vay canına. Parmakları taş deposuydu sanki. Biraz önce bir tırnağımı kırdım. Taksiden inerken dedi. Bana baktı ve gülümsedi. Felaket zarif gülümsüyordu. Gerçekten zarifti. Çoğu insan ya hiç gülümsemez ya da pis pis sırıtır. Ernest'in babası ve ben bazen üzülüyoruz onun için dedi. Bazen onun pek sokulgan olmadığını düşünüyoruz. Nasıl yani? Şey çok duygulu bir çocuk. Öbür çocuklarla pek arkadaşlık kuramıyor belki de. Olayları yaşına göre fazla ciddiye alıyor. Duyguluymuş. Bittim. Bu Morrow denen herif ancak bir klozet... ancak bir klozet kapağı kadar duygulu olabilirdi. Ona iyice baktım. Beyni pek uyuşmuş gibi de değildi yani. Nasıl bir namussuzun annesi olduğunu çok iyi bildiği izlenimini veriyordu insana. Ama bunu her zaman anlayamazsınız. Rastgele birinin annesine bakınca yani. Anneler hep bir parça aklı başında olur zaten. Bizim Morrow'un anasını bayağı sevmiştim anlayacağınız iyi bir kadındı. Bir sigara almaz mıydınız diye sordum ona. Çevresine bakıldı. Sanırım burası sigara içilmeyen bir vagon Rudolf dedi. Rudolf. Bittim buna. Sorun değil. Bize bağıran biri çıkana kadar içebiliriz dedim. Bir sigara aldı benden. Sigarasını yaktı. Sigara içerken çok zarif görünüyordu. Dumanı içine filan çekiyordu ama dumanı pis pis ortalığa püskürtmüyordu. Onun yaşındaki çoğu kadınlar gibi. Cinsel çekiciliği de çok fazlaydı doğrusunu isterseniz. Bana biraz tuhaf bakıyordu. Yanılıyor muyum acaba ama sanırım burnunuz kanıyor canım dedi birdenbire. Başımı salladım ve mendilimi çıkardım. Kar topu attılar dedim. İyice sıkıştırmışlar taş gibiydi. Ne olup bittiğini anlatmam gerekirdi ama uzun sürerdi şimdi. Onu çok beğenmiştim. Neredeyse onun adımın Rudolf Schmidt olduğunu söylediğim için özür dileyecektim ki bizim Ernie dedim. Okulda en tutulan çocuklardan biridir bunu biliyor muydunuz? Hayır bilmiyordum. Başımı salladım. Onu tanımak biraz zaman alır. Değişik biri, tuhaf bir çocuk. Pek çok bakımdan beni anlıyor musunuz? Onunla ilk tanıştığımızda onun kendini beğenmiş biri olduğunu sanmıştım. Öyle sanmıştım ama değildi. Gerçek kişiliğini anlamanız vakit alıyor. Değişik biri. Bizim Bayan Morrow bir şey söylemedi ama onu bir görmeliydiniz. Onu yerine mıklamıştım. Bu anneler böyledir zaten. Tüm duymak istedikleri oğullarının ne bitirin bir herif olduğudur. Ardından iyice zırvalamaya başladım. Size seçimlerden söz etti değil mi? Diye sordum ona. Sınıf seçimlerinden. Başını salladı. Onu transa sokmuştum sanki. Gerçekten ama. Şey... Biz bir sürü çocuk, bizim Erne'nin sınıf başkanımız olmasını istedik. Oy birliğiyle onu seçecektik. Bu görevi gerçekten üstlenebilecek tek çocuk oydu demek istiyorum. Dedim vay canına amma da atıyordum ama öteki çocuk Harry Fencer seçilmez mi? Ve onun seçilmesinin nedeni açık ve basitti. Erne bizden onu aday göstermememizi istemişti. Çünkü çok utangaç ve alçak gönüllü filandı. Reddetti yani. Gerçekten utangaçtır. Bundan kurtulmasını sağlamanız gerek. Ona baktım. Size anlatmadım mı bunları? Hayır, anlatmadım. Başımı salladım. Ernie böyledir işte. Anlatmaz. Bir hatası da bu zaten. Çok utangaç ve alçak gönüllü. Arada bir boş verip rahatlamasını sağlamak gerek. Tam o an kondüktör bizim Bayan Morrow'un bileti için geldi. Ben de artık palavrayı kesme fırsatı bulmuş oldum. Bir süre atmaktan pek keyiflenmiştim yani. Milletin kıçında havlu şaklatan bu Morrow gibi herifler, insanın gerçekten canını yakmaya çalışan herifler. Yalnızca böyle çocukken rezillik etmekle kalmazlar. Bütün ömürlükleri rezillikle geçer. Ama bahse girerim ki onca palavradan sonra Bayan Morrow oğlunu hala bizim ona aday göstermememizi isteyecek kadar utangaç ve alçak gönüllü sanıyordur. Olur mu olur? Nereden bileceksiniz? Bu konularda annelerin kafası pek çalışmıyor. Bir kokteyl alır mıydınız diye sordum ona. Havamdaydım. Kokteyl içmek istemişti canım. Restorana gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Tamam mı? Ha, yaşınız içki içmeye el veriyor mu acaba canım diye sordu bana. Ama tavrı pek can sıkıcı değildi. Yani öyle çekici filandı ki asla can sıkıcı olamazdım. Tam olarak değil tabii ama boyum yüzünden genellikle bir şey demiyorlar dedim. Üstelik saçımda da epeyce ak var. Başımı yana çevirip saçımdaki akları gösterdim. Doncu kaldı. Hadi bana katılın lütfen dedim. Onunla birlikte olmayı istiyordum. Sanırım gelmesem daha iyi olacak ama çok teşekkür ederim canım dedi. Zaten büyük bir olasılıkla restoran kapalıdır. Biliyorsunuz çok geç oldu canım. Doğru söylüyordu. Saatin kaç olduğunu falan unutmuştum. Daha sonra yüzüme baktı ve bana sormasından korktuğum o şeyi sordu. Ernest mektubunda evet çarşamba günü geleceğini, Noel tatilinin çarşamba günü başlayacağını yazmış dedi. Umarım ailenizden birinin hastalığı nedeniyle çağırmamışlardır sizi. Buna çok üzülmüş görünüyordu. İşlerime burnunu sokmaya kalkıştı falan yoktu. Anlıyordunuz bunu. Hayır, evde herkesin sağlığı yerinde dedim. Hasta olan benim. Ameliyat olacağım. Ah çok üzüldüm dedi. Gerçekten de üzülmüştü. Böyle şeyler söylediğim için o an çok pişman oldum ama çok geçti artık. Pek önemli bir şey değil. Beynimde minik bir ur varmış. Ah olamaz. Elini ağzına götürdü. Yok yok geçecek. Ur en dışta bir yerdeymiş. Zaten çok küçükmüş. 2 dakikada çıkarıp alıyorlarmış. Sonra cebinden tren tarifesini çıkarıp okumaya başladım. Sırf yalan söylemeyi kesmek için. Bir başladım mı havamdaysam saatlerce sürdürebilirim. Şaka etmiyorum. Saatlerce. Daha sonra pek konuşmadık. Bayan Morrow bir Vogue dergisi çıkarıp okumaya başladı. Bir süre pencereden dışarıya baktı. New York'ta da trenden indi. Ameliyat için filan bana şans diledi. Bana durmadan Rudolf, Rudolf deyip durdu. Sonra beni Gloucester, Massachusetts davet etti. Yazın Ernie'yi ziyaret edecekmişim. Evleri kumsaldaymış. Bir de tenis kortları varmış. Ona çok teşekkür ettim ama ne yazık ki büyük annemle Güney Amerika'ya gidecektik. Ki gerçekten kuyruklu bir yalandı. Büyük annem belki lanet bir matineye falan gitmek dışında evden bile zor dışarı çıkardı. Ama yapacak hiçbir şeyim kalması bile o Umarov'u ziyarete falan gitmezdim zaten. Penn istasyonuna trenden iner inmez hemen bir telefon kulübesine gittim. Canım birisiyle konuşmak istiyordu. Bavullarımı içeriden görebileceğim bir biçimde kulübenin dışına bıraktım. Ama kulübeye girince aklıma telefon edecek hiç kimse gelmedi. Abim DB Hollywood'daydı. Küçük kız kardeşim Poep saat 9 sularında yatar. Onu arayamazdım. Onu uyandırsaydım bozulmazdı ama telefonu ondan başka birileri açabilirdi. Annem ya da babam. Poe'u arayamazdım yani. Jane Gallagher'ın annesini arayayım diye düşündüm. Jane'in tatili ne zaman başlıyor onu öğrenebilirdim ama canım hiç istemedim. Ayrıca telefonla konuşmak için vakit çok geç olmuştu. Daha sonra eskiden epey sık çıktığım şu Sally Hayes denen kıza telefon etmeyi düşündüm. Ona daha şimdiden Noel tatiline çıkmış olduğunu biliyordum. Bana upuzun yapmacıklı bir mektup yazmış. Beni yılbaşı gecesi için yılbaşı ağacını süslemesine yardım etmeye çağırmıştı. Ama telefonu annesinin çıkmasından korkuyordum. Selin'in annesiyle benim annem tanışıyorlardı. Kadın benim New York'a geldiğimi göz açıp kapayana kadar annemi yetiştirmekten hiç geri kalmazdı. Ayrıca bizim Bayan Hayes'la telefonda konuşmaya can attığım filan da yoktu. Yaramaz olduğumu, hayatta bir amacımın olmadığını söylerdi. Wooten okulumdayken tanıdığım şu Carl Lust denen herifi arayayım dedim. Ama ondan da pek hoşlanmıyordum. Sonunda kimseyi aramamaya karar verdim. 20 dakika böylece oyalandıktan sonra telefon kulübesinden çıktım. Bavullarımı alıp taksilerin durduğu o tünele yürüdüm ve oradan bir taksiye bindim. Felaket dalgınımdır. Alışkanlıkla süreceği bizim evin adını vermemiş miyim? Birkaç gün bir otelde kalacağım, tatil başlayana kadar eve uğramayacağımı tümüyle unutmuştum. Park yolunu yarılayana kadar farkına bile varmadım. Sürücüye, hey, fırsat bulduğumuzda bir zahmet geri döner misiniz? Size yanlış adres vermişim. Kent merkezine dönmek istiyorum, dedim. Sürücü uyanık herifin tekiydi. Aa, buradan dönemem ahbap. Burası tek yönlü bir yol. 90. sokağın sonuna kadar gitmek zorundayım. Tartışmaya girmek istemiyordum. Tamam, dedim. Sonra birdenbire aklıma bir şey geldi. Hey, bakar mısınız, dedim. Güney Central Park'ın hemen yanındaki o gölde bulunan ördekleri biliyor musunuz? O küçük gölde hani. Acaba göl donduğunda o ördekler nereye gidiyorlar? Biliyor musunuz? Haberiniz var mı acaba? Ama anladım ki ancak milyonda bir olasılıkla haberi olabilirdim. Döndü. Bana manyakmışım gibi bir baktı. Sen ne yapıyorsun ahbap? Ha? Benimle kafa mı buluyorsun? Hayır, yalnızca merak ettim. Hepsi bu kadar. Başka bir şey söylemedi. Ben de artık konuşmadım. 90. sokaktaki parka gelene kadar. Sonra, evet ahbap, şimdi nereye? Dedi. Şey, aslında doğu yakasındaki otellerde kalmak istemiyorum. Tanıdıklarla karşılaşabilirim. Tebdil dolaşıyorum, dedim. Böyle tebdil dolaşıyorum gibisinden hüdükçe şeyler söylemekten nefret ederim. Ama hüdük birisiyle konuşuyorsam ben de hüdükçe hareket ederim. Tafta ya da New York'ta hangi orkestralar çalıyor, haberiniz var mı acaba? Yok ahbap. Edmund'da bırakın beni öyleyse, dedim. Yol üstünde bir yerde benimle bir kokteyl almaz mısınız? Benden. Yüklüyüm yani. Ağlamam ahbap, kusura bakma. Ne de arkadaş canlısı bir adamdı ama. Kendisini bir şey sanan havalarda. Edmund Oteli'ne gittik. İnip girişte kaydımı yaptırdım. Takside nasıl göründüğüme boş verip kırmızı avcı şapkamı giymiştim. Ama otele girince şapkayı başımdan çıkardım. Beni üşütük herifin teki sanmalarını istemiyordum ama ne yazık ki işler tam tersine çıktı. O lanet otelin sapık ve gerizekalılarla dolu olduğunu nereden bileyim? Ortalık üşütükten geçilmiyordu. Bana verdikleri o da rezaletti. Pencereden otelin öbür yanı dışında hiçbir şey görünmüyordu. Pek önemsemedim. Moralim çok bozulmuştu. Manzara iyi mi, kötü mü diye düşünecek halim yoktu. Beni odaya 65 yaşlarında çok yaşlı bir herif çıkardı. Adamın durumu odadan da moral bozucuydu. Kelini gizlemek için saçını yana yatıran türden bir herifti. Böyle yapacağıma kel gezerim daha iyi. Her neyse. Bu yaptığı da 65 yaşındaki bir herif için pek müthiş bir işti yani. Böyle milletin bavulunu taşıyıp bahşiş beklemek pek akıllı bir herife benzemiyordu ama durum yine de korkunçtu. Adam gidince bir süre pencereden dışarı baktım. Üstümü filan soyunmadım. Yapacak bir şeyim yoktu. Ama otelin öbür yanında olup bitenleri bir görseniz şaşıp kalırdınız. Perdeleri bile çekmemişlerdi. Bir herif gördüm. Ak saçlı, çok seçkin görünümlü biriydi. Üstünde yalnızca paçalı donuyla duruyordu. Sonra öyle şeyler yaptı ki anlatsam buna inanmazsınız. Önce bavulunu alıp yatağın üstüne koydu. Sonra bavuldan kadın giysileri çıkardı ve onları giydi. Gerçek kadın giysileri yani. İpek çoraplar, yüksek topuklu ayakkabılar, sütyen, bağları aşağılara sallanan o korselerden sonra üstüne sımsıkı oturan siyah bir gece elbisesi giydi. Yemin ederim daha sonra odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Kadınlar gibi küçücük adımlar atarak sigara içiyor ve aynada kendisine bakıyordu. Yalnızdı. Banyoda biri varsa onu bilemem, o taraf pek görünmüyordu. Sonra aşağı yukarı hemen bir üst pencereden birbirlerine ağızlarından su püskürten bir adamla bir kadın gördüm. Püskürttükleri şey herhalde içki filandı, su değildi ama bardaklarında ne olduğunu göremiyordum. Neyse. Önce adam bir yudum alıp kadının yüzüne püskürtüyor. Sonra aynısını kadın adama yapıyordu. İşi sıraya bindirmişlerdi. Tanrı aşkına bir görmeliydiniz. Hayatta gördükleri en gülüç şeymiş gibi. Gülmekten katılıyorlardı. Şaka etmiyorum. O otel sapıklarla doluydu. Oradaki tek normal herif de bendim herhalde. Ne desem az yani. Az kalsın bizim Salater'a bir telgraf çekip ilk trenle New York'a gelmesini isteyecektim. O otelin kralı olurdu herhalde. Ama bir sorun vardı. Bu rezillikleri büyülenmiş gibi seyre dalıyordunuz. Kendinizi kaptırmak istemeseniz de. Söz gelimi şu adamın suratını su püskürttüğü kız oldukça güzeldi. Yani benim derdim de bu işte. Bence Hayatta görebileceğiniz en felaket seks manyağı benimdir herhalde. Bazen fırsat bulsam çekinmeden yapabileceğim çok rezil şeyler geçer aklımdan. Bir kızla birlikte ikiniz de sarhoşken filan birbirinizin suratına böyle su püskürtmenin rezilce de olsa epey matrak olacağını bile anlayabiliyorum. Ama ben bu işin gerisindeki fikirden hiç hoşlanmıyorum. İyice düşünürseniz rezalet bir şey çıkıyor ortaya. Bir kızı gerçekten beğenmiyorsanız onunla asla oynaşmamanız gerekir. Ama onu beğeniyorsanız onun yüzünü de beğeniyorsunuz demektir. Eğer bir kızın yüzünü beğeniyorsanız öyle su püskürtmek falan gibi rezil şeyler yapmaktan kaçınmanız gerekir. Bazen böyle rezil şeylerin eğlenceli olması ne kötü. Güzel şeyleri bozmamaya çalıştığınızda kızlar da size pek yardımcı olmuyorlar. Bir kız biliyorum. 1-2 yıl önce tanışmıştık. Benden 2 kat daha rezildi. Vay canına ne rezil kızdı o. Bir süre rezillik edip iyi eğlenmiştik. Bu seks denen şeyi hiç anlamıyorum zaten. İnsan ne yapıp ne ettiğini hiç bilmiyor. Seks konusunda kendi kendime kurallar koyup sonra yine hemen bozarım. Geçen yıl kafamı bozan kızlarla takılmamaya kesin karar vermiştim ama yine tutamadım kendimi. Aynı hafta içinde hem de ne aynı haftası hemen o gece çıktım böyle bir kızla. Bütün geceyi Anne Louise Sherman denen o felaket kızla oynaşarak geçirmiştim. Bu seks için hiç anlamıyorum. Yemin ederim hiç anlamıyorum. Orada durduğum yerde bizim Jane'i aramaya geçiriyordum aklımdan. Yani evet eve ne zaman geliyor diye annesine soracağıma BM'ye o gittiği okula şehirler arası telefon açayım. Kendisinden öğreneyim diyordum. Öğrencileri gece vakti telefona çağırtamazdınız. Ona da bir çare buldum. Telefona bakan kişiye dayısı olduğumu söyleyecektim. Teyzesinin bir kazada öldüğünü, onunla hemen konuşmak zorunda olduğumu söyleyecektim. İyi numaraydı ama Jane'i aramaktan vazgeçtim yine de. Havamda değildim. Havanızda değilsiniz. Böyle zırvalıkları pek beceremiyorsunuz. Bir süre sonra bir sandalyeye oturup birkaç sigara içtim. Kendimi bayağı azmış hissediyordum. Kabul etmek gerek. Sonra birdenbire aklıma bir şey geldi. Cüzdanımı çıkarıp geçen yıl bir partide tanıştım. Princeton'da okuyan o herifin verdiği adresi aramaya başladım. Sonunda buldum. Cüzdanın içinde rengi atmıştı ama yine de okuyabiliyordunuz. Adresini verdiği kız tam olarak bir usul falan değilmiş ama Princeton'lı herifin dediğine göre arada bir okuyup yapıyormuş. Herif kızı bir kez Princeton'da dansa götürmüş. Onu getirdiği için neredeyse okuldan atılıyormuş. Eskiden vaudeville'lerde soyunurmuş. Neyse. Gittim telefona, numarasını çevirdim. Adı Faith Cavendish'ti. 65. ile Broadway'in kesiştiği köşedeki Stratford Arms Oteli'nde kalıyordu. Rezil bir yerde. Kuşkum yok. Bir süre orada olmadığını filan sandım. Kimse bakmıyordu telefona. Sonra birdenbire açtı. Alo dedim. Yaşımı filan anlamasın diye sesimi kalınlaşmıştım. Kalınlaştırmıştım. Sesim zaten oldukça kalın sayılır. Alo dedi bir kadın sesi. Ses tonu hiç de dostça değildi ama. Bayan Faith Cavendish. Kimsin? Dedi bu çılgın saatte insanı niye uyandırıyorsun? Biraz ürkmüştüm. Çok geç olduğunu ben de biliyorum dedim. Çok olgun havalarda filan bir sesle. Umarım beni bağışlarsınız ama sizinle tanışmaya can atıyordum. Felaket nazik konuşuyordum. Gerçekten çok naziksin. Kimsin? Beni tanımazsınız. Ben Eddie Birdsell'ın arkadaşıyım. Kente geldiğimde sizinle bir kokteyl içebileceğimi söylemişti. Kim dedin? Kimin arkadaşı? Vay canına, telefonda kaplan kesilmişti başıma. Beni azarlıyordu. Edmund Birdsell. Eddie Birdsell dedim. Adı Edmund mı? Eddie mi hatırlamıyordum. Onunla sadece bir kez lanet salak bir partide karşılaşmıştık. Ben öyle birini tanımıyorum aslanım. Gece yarısı böyle uyandırılmaktan pek hoşlandığımı sanıyorsan... Eddie Birdsell, Princeton'dan. Kafasından bu adı geçirdiğini hissediyordunuz. Birdsell, Princeton'dan. Princeton Üniversitesi'nden mi yani? Evet, doğru dedim. Sen Princeton Üniversitesi'nden misin? Evet, yani. Eddie, nasıl bakalım? Ama bu tuhaf saatte mi aranır insan, aman tanrım? Eddie iyi. Sana selam söyledi. İyi, sağ ol. Benden de selam söyle ona dedi. Çok kıyak bir çocuk, şimdi ne yapıyor? Birden felaket arkadaş canlısı olmaya başlamıştı. Biliyorsun işte hep aynı zımbırtılar dedim. Herifi zar zor hatırlıyordum zaten. Hala Princeton'da olup olmadığından bile haberim yoktu. Bakar mısın dedim. Bir yerde benimle bir kokteyl içmek ister miydin? Acaba senin saatten haberin var mı? Dedi. Bu arada adın ne senin? Sorabilir miyim? Birdenbire İngiliz vurgusuyla konuşmaya başlamıştı. Sesinden biraz genç bir arkadaşsın galiba. Güldüm. İltifatınız için çok teşekkür ederim. Dedim. Acayip kibar konuşuyordum. Holden Caulfield adım. Ona uyduruk bir ad vermeliydim ama düşünemedim. Bak Bay Caulfield. Gece yarısı buluşma adetim yoktu benim. Ben çalışan bir kızım. Yarın pazar dedim. Olsun. Güzellik uykusuna yatmam gerek. Nasıldır bilirsin. Aa, sanırım bir kokteyl içebiliriz. O kadar da geç değil. Şey, çok tatlısın dedi. Nereden arıyorsun? Şimdi neredesin? Aa, ben mi? Bir telefon kulübesindeyim. Aa dedi. Sonra uzun bir duraklama oldu. Seninle bir başka zaman buluşmayı gerçekten isterim Bay Careful. Sesin çok çekici. Çok çekici birine benziyorsun. Ama vakit çok geç. Aa, kaldığın yere gelebilirim. Şey başka bir zaman şahane olur. Derdim buraya kokteyl için gelmeni çok sevinirdim ama o da arkadaşım çok hasta. Bütün gece gözünü bile kırpmadan yattı burada. Daha yeni dağıldı yani. Aa çok fena. Nerede kalıyorsun? Kokteyl için belki yarın buluşabiliriz. Yarın buluşamam dedim. Yalnızca bu akşam buluşabilirim. Ne salak heriftim. Bunu söylememeliydim. Aa şey korkunç üzüldüm. Hediye selamını söylerim. Söyler misin? Umarım. New York'ta iyi vakit geçirirsin. Şahane bir yer. Aa öyle biliyorum. Sağ ol. İyi geceler. Dedim ve telefonu kapadı. Vay canına. Vay canına. İşi kıvıramamıştım. Onu en azından kokteyl için ikna etmem gerekirdi. Vakit hala erken sayılırdı. Saat kaçtı şimdi emin değilim ama pek geç değildi. Nefret ettiğim bir şeydi daha uykum gelmeden yatağa girmektir. Ben de bavullarımı açtım, temiz bir gömlek çıkardım. Daha sonra banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım ve gömleğimi değiştirdim. Ne yapayım derken aşağıya inip Lavender Salon'a gitmeye karar verdim. Otelde bir de Lavender Salon dedikleri bir gece kulübü vardı. Gömleğimi değiştirdiğim sırada az kalsın kendimi tutamayıp küçük kız kardeşim Poppy'ye telefon ediyordum. Onunla mutlaka telefonda konuşmak istiyordum. Duyguları filan olan biriyle yani. Ama bu riski göze alamazdım. Bırakın telefona yakın bir yerde bulunmasını o saatte ayakta bile olmazdı. Daha küçücüktü. Bizimkiler çıkarsa telefonu kapatırım diye düşündüm ama bu da işe yaramazdı. Benim olduğumu anlarlardı. Annem hep anlar telefonu benim açtığımı. Medyumdur kendisi. Ama yine de Poba bir gırgır geçmek istemiştim. Onu bir görmelisiniz. Ömrünüzde onun kadar sevimli, onun kadar akıllı bir çocuk görmemişsinizdir. Gerçekten akıllıdır. Okula başladığından beri bütün derslerden hep pek iyi alır. Aslında bizim ailedeki tek salak benim. Abim DB yazar filan işte. Ellie, ölen kardeşim hani o felaket akıllıydı. Tek gerçek salak benim. Ama bizim Phoebe'yi bir görmeliydiniz. O da kızıl saçlı, Ellen'in saç rengine yakın bir tonda. Yazın kısacık kestirirler. Kulaklarının ardına sıkıştırır saçlarını. Güzel, küçücük kulakları vardır. Kışın uzatırlar ama. Annem Phoebe'yi saçlarını bazen örer, bazen de örmez. Uzunken de güzeldir. Daha 10 yaşında, oldukça zayıf benim gibi. Ama güzel bir zayıflık onunkisi. Onu bir kez parka gitmek için 5. dağ caddeyi geçerken pencereden izlemiştim. İşte dedim. Tekerlekli patenci zayıflığı bu. Onu severdiniz. Yani bizim Phoebe bir şey söylemişsiniz. Neden söz ettiğinizi kesinlikle anlar. Yani onu yanınızda her yere götürebilirsiniz. Onu rezalet bir filme götürmüşseniz söz gelimi onun rezalet bir film olduğunu anlar. Onu iyi bir filme götürmüşsünüz. Onun da iyi bir film olduğunu anlar. Olduğunu söyler. DB ile ben onu Raymond'un oynadığı Fırıncının Karısı adlı şu Fransız filmine götürmüştük. Bitti o filme. Ama en sevdiği film Robert Tunnett'ın oynadığı 39 Basamak. Tüm o lanet filmi ezbere bilirdi. Çünkü onu o filme herhalde 10 kez falan götürmüşümdür. Söz gelimi bizim Donut polislerden kaçıp o İskoç evine geldiğinde Fob sinemada yüksek sesle tam filmdeki İskoç şerif söyleyecekken Ringa balığı yiyebilir misiniz? Diye verir. Filmdeki tüm o konuşmalar ezberindedir. Hele filmdeki o profesör ki aslında Almanca asusudur. Robert Tunnett'ı göstermek için yarısı kopmuş küçük parmağını daha havaya kaldırmadan bizim Fob ondan önce davranır. Küçük parmağını suratıma uzatır. İyidir Fob. Onu severdiniz. Tek sorun bazen fazla sevecen olması. Bir çocuk için çok duygusal. Gerçekten de öyle. Yaptığı bir şey de durmadan kitap yazmak. Ancak bitirmez kitaplarını. Hepsi de Hazel Weatherfield adlı bir kız çocuğu hakkındadır. Yalnız bizim Fop onu Hazley diye yazar. Bizim Hazley, Weatherfield bir kız dedektiftir. Yetim kalıyor kendisi ama sevgili babası durmadan ortaya çıkıyor. Babası hep 20 yaşlarında uzun boylu, çekici bir beyefendidir. Buna biterim. Ah Fop. Yemin ederim onu çok severdiniz. Daha küçücükken bile akıllıydı. Fop çok küçükken Ellie ile ben pazar günleri onu parka götürürdük. Ellie özellikle pazarları dalgasını geçmek için o yer kendisini alırdı. Fop'u da götürürdük yanımızda. Fop ellerinde beyaz eldivenlerle ortamızda yürürdü. Bir hanımefendi gibi. Ellie ile ben genel konulardan konuşurken bizim Fop bizi hep dinliyor olurdu. Bazen onun yanınızda olduğunu unuturdunuz. Yani küçük filan diye. Ama o kendisini hatırlatırdı size. Hep sözünüzü keserdi. Ellie ile beni dürtükler. Kim? Kim öyle demiş? Bobby mi? Kadın mı? Diye sorardı. Ve biz kimin söylediğini bildirince aa der. Hemen yine dinlemeye başlardı. Ellie de biterdi ona. Yani o da Fop'u severdi. Fop 10 yaşında şimdi. Pek küçük sayılmaz artık ama hala herkes biter ona. Yani biraz duygusu olan herkes. Telefonda kendisiyle konuşmak isteyeceğiniz biriydi bizim Fop. Ama telefonu annem ya da babam çıkacak diye çok korkuyordum. New York'ta olduğumu ve Pens'ten atıldığımı falan anlayabilirlerdi. Böyle düşünerek gömleğimi giydim. Sonra hazırlanıp bir bambuk bakınmak için asansörde lobiye indim. Birkaç pezevenk görüşlü herifle birkaç ospu görünüşlü sarışın dışında lobi boş sayılırdı. Ama Lavender salonda bir orkestranın çaldığını duyabiliyordunuz. Ben de oraya indim. Pek kalabalık değildi. Ama bana yine de rezil bir masa verdiler. Ta en arkalarda bir masa. Baş garsonun burnuna bir papaya sallamalıydım aslında. New York'ta her yerde para konuşur. Dalga geçmiyorum. Kokmuş bir orkestroydu. Buddy Singer. Pek tantanını çalıyorlardı ama iyi değillerdi. Hüdükçe çalıyorlardı. Ayrıca ortalıkta benim yaşlarımda pek az insan vardı. Aslında benim yaşlarımda hiç kimse yoktu. Çoğu yaşlı, gösterişçi bir takım herifler yanlarında hatunlarla oturuyorlardı. Hemen yanı başımdaki masadakiler hariç. Hemen yanı başımdaki masada 30 yaşlarında 3 kız oturuyorlardı. Üçü de oldukça kutubetti. Başlarına giydikleri şapkalardan aslında New Yorklu olmadıklarını anlıyordunuz. Ama içlerinden biri, sarışın olan, pek fena değildi. Bu sarışın kız biraz şirin gibiydi. Ben de başladım ona kesik atmaya ama hemen yanıma bir garson geldi. Viski soda ısmarladım. Karıştırmamasını söyledim. Bunu felaket hızlı söyledim. Çünkü azıcık kem küm edecek olsanız yaşınız 21'in altında diye alkollü içki vermezler. Yine de takıldık tabii. Affedersiniz efendim dedim. Üzerinizde yaşınızı bildiren bir belge var mıydı acaba? Bir sürücü belgesi örneğin. Sanki bana hakaret etmişçesine garsona buz gibi bir bakış attım. 21 yaşından küçük görünüyor muyum? Dedim. Üzgünüm efendim ama biz burada... Aa peki peki dedim, anlaşılmıştı. Bana bir kola getirin. Garson yanımdan ayrıldı. Ama onu geri çağırdım. İçine biraz rom filan koyamaz mısınız diye sordum. Bunu ona çok efendice söylemiştim. Böyle bir yerde buz gibi ayık duramam ben. İçine biraz rom filan koyamaz mısınız? Çok üzgünüm efendim dedi garson ve elimden sıyrıldı. Daha fazla dayatamazdım zaten. Küçüklere içki satarken yakalanırsa işten atılırlardı. Ben lanet bir küçüktüm. Yan masadaki üç cüceye kesik atmaya başladım yine. Yani sarışın olana. Öbür ikisi ancak gözü dönmüşlere yarardı. Pek öyle odun gibi bakmıyordum ama. Üçüne doğru sakin havalarda falan bakıyordum. Ama onlar üçü birden ben öyle bakınca gerizekalılar gibi kikirdemeye başladılar. İçlerinden birine alıcı gözle bakmak için yaşımın küçük olduğunu düşünmüşlerdi herhalde. Felaket bozuldum buna. Sanki onlara evlenme teklif etmiştim. Onlar böyle yapınca benim de soğuk davranmam gerekirdi. Ama canım gerçekten dans etmek istiyordu. Bazen canım böyle çok dans etmek ister. Birdenbire onlara doğru uzandım ve kızlar hanginiz benimle dans etmek ister dedim. Bunu pek öyle kaba saba söylemedim. Aslında çok naziktim ama lanet olsun bunu acayip gülünç bir şey sandılar. Yine kikirdemeye başladılar, şaka etmiyorum. Üçü de gerçek gerizekalıydılar. Hadi dedim, hepiniz sırayla dans edeceğim tamam mı, ne dersiniz? Hadi. Canım gerçekten dans etmek istiyordum. Sonunda sarışın olan benimle dansa kalktı. Çünkü aslında ona söylediğimi anlardınız. Dans pistine çıktık. Öbür iki kutubet biz oraya giderken neredeyse gülmekten katılıyorlardı. Bunlardan birine takılmak için bile kesinlikle çok düşmüş olmam gerekirdi. Ama yine de değmiştim. Sarışın bayağı iyi dans ediyordu. Dans ettiğim en iyi dansçılardan biriydi. Şaka etmiyorum. Bazı salak kızlar dans pistinde böyle mest ederler adamı. Bakarsanız kız akıllıdır ama dans pistinde sizi o yönetmeye kalkar ya da berbat dans ediyordur. En iyisi onunla masada oturup sarhoş olmaktır. Sen gerçekten iyi dans ediyorsun, dedim sarışına. Profesyonel olmalısın, doğru söylüyorum. Bir kez bir profesyonelle dans etmiştim. Sen ondan iki kat daha iyisin. Marco ile Miranda'yı duydun mu hiç? Bilmiyorum, hayır. Bilmiyorum. Dansçı bunlar. Kız dansçı. Pek iyi değil ama yapması gereken şeyi yapıyor. Ama yine de iyi değil. Bir kız ne zaman felaket iyi bir dansçı olur? Biliyor musun? Ha, ne dedin? Beni dinlemiyordu bile. Çevreyle meşguldü kafası. Bir kız ne zaman felaket iyi bir dansçı olur? Biliyor musun? Dedim. Aa. Bak şimdi. Elim belinde değil mi? Elimin altında hiçbir şey hissetmezsem ne kalça ne bacak hiçbir şey ama o kız felaket iyi dansçıdır o zaman. Ama dinlemiyordu. Bir süre ben de boş verdim ona. Öylece dans ettik. Tamam. O sersem kız ne güzel dans ediyordu. Buddy Singer ve onun kokmuş orkestrası Just One of Those Things'i çalıyorlardı. Hem de berbat etmeden filan tutulan bir şarkıydı. Dans ederken hiç öyle gösterişli figürler yapmaya kalkışmadım. Piste gösterişli figürler çeken heriflere de gıcık olurum ama kızı epeyce döndürüyordum ortalıkta ve benimle iyi uyuşuyordu. İşin gülünç yanı, onun da hoşuna gittiğini sanıyorum ki bizimki birdenbire salak bir söz etmez mi? Kızlarla birlikte dün gece Peter Lorre'u gördük dedi. Film yıldızı hani. Hem de yakından gazete alıyordu. Çok tatlıydı. Aa, çok şanslısın dedim. Gerçekten çok şanslısın. Bunu biliyor musun? Aslında bir gerizekalıydı. Ama ne güzel dans ediyordu. Onu o sersem anladan öpmekten kendimi alamadım. Hey! Ne oluyor? Bir şey yok. Bir şey olmuyor. Çok güzel dans ediyorsun dedim. Daha dörde giden bir kız kardeşim var. Sen onun kadar iyisin. Kız kardeşim gelmiş geçmiş bütün dansçılardan daha iyidir. Konuşmana bir dikkat et. Bir zahmet. Bu ne hanımefendilikti? Kraliçeydi mübarek. Neredesiniz diye sordum ona. Bana yanıt vermedi. Bizim Peter Lorre gelecek diye bakınmakla meşguldü sanırım. Siz kızlar nerelisiniz diye sordum ona. Ne? Siz kızlar nerelisiniz? Canın istemiyorsa yanıt verme. Kendini zorlama. Ah, Seattle, Washington dedi. Bunu söylemekle bana büyük bir iyilikte bulunmuş oluyordu kendisi. Sohbetin adı doyum olmuyor dedim. Biliyor musun? Ne? Dedi. Ben de kestim artık konuşmayı. Kafası almıyordu ne dediğimi. Jitterbug. Jitterbug yapalım mı? Hızlı bir tane çalarlarsa öyle ölü gibi jitterbug değil ama. Hoplamak falan da yok yani. Şöyle güzel güzel sakin sakin hızlı bir tane çalarlarsa. Yaşlı şişko herifler dışında herkes oturur. Bizde de geniş yer kalır. Tamam mı? Benim için sorun değil. Dedi. Hey sen kaç yaşındasın bakayım? Fena bozuldum buna. Of tanrım, neşemiz bozmasan olmaz mı dedim. 12 yaşındayım, tanrı aşkına yaşıma göre iriyimdir. Bana bak, sana dedim değil mi? Böyle konuşmalardan hoşlanmıyorum dedi. Böyle konuşmaya devam edeceksen gidip otururum arkadaşlarım yanına, sen bilirsin yani. Deliler gibi özür diledim ondan çünkü orkestra hızlı bir parçaya başlıyordu. Benimle jitterbug yapmaya başladı ama güzel güzel, sakin sakin, ölü gibi değil. Gerçekten de iyi dans ediyordu. Tek yapacağınız ona dokunmaktı. Her dönüşünde o küçük güzel poposu öyle güzel titreşiyordu ki beni mahvetti. Gerçekten. Yerimize oturduğumuzda onu yarı yarıya aşıktım artık. Kızlarla olan sorun da bu işte. Hoş bir şey yaptıklarında pek yüzlerine bakılmayacak gibi olsalar da hatta salak bile olsalar. Onlara böyle yarı yarıya aşık oluyorsunuz. Ve hangi cehennemde olduğunuzu bile unutuyorsunuz kızlar. Aman tanrım. Aklınızı başınızdan alıyorlar. Gerçekten alıyorlar. Beni masalarına falan davet etmediler. Görgüsüzlüklerinden tabii ki. Ama ben yine de gittim yanlarına oturdum. Dans ettiğim sarışının adı Bernice. Bir şeydi. Krebs mi? Neyse. İşte. Öbür iki gudubetin adları Marty ve Laverne'di. Adım Jim Steele dedim onlara gırgırına. Sonra onlarla akıllı uslu konuşmaya çalıştım. Ama buna olanak yoktu. Elinizden bir kaza çıkması işten bile değildi. İşlerinden en salağının hangisi olduğunu anlayamıyordunuz. Üçü birden çevreye bakınıyor. Sanki her an içeriye bir sürü film yıldızı dalıvermek üzereymiş gibi umutla bekliyorlardı. New York'a gelen film yıldızlarının Soak Club'a veya El Morocco'ya falan değil de hep bu Lavender salona takıldıklarını sanıyorlardı herhalde. Her neyse. Kızların Seattle'da nerede çalıştıklarını falan anlamam yarım saatimi aldı. Hepsi de aynı sigorta acentesinde çalışıyorlardı. İşlerini sevip sevmediklerini sordum ama bu üç sersemden doğru dürüst bir yanıt almak olası değildi. O iki gudubeti, Marty ile Laverne'i kardeş sandım ama bunu onlara sorduğumda sanki hakaret etmişim gibi baktılar bana. İkisinden hiçbirinin diğerine benzemeyi istemediğini anlayabiliyordunuz. Bu yüzden ayıplayamazdınız da onları ama durum yine de çok gülünçtü. Hepsiyle üçüyle de sırayla dans ettim. Gudubet olanlardan Levin pek fena dans etmiyordu ama öbürü bizim Marty tam bir cinayetti. Bizim Marty ile dans etmiyor, özgürlük anıtının pisti oradan oraya sürüklüyordunuz. Onu böyle sürüklemeye ancak biraz matrak geçerek katlanabiliyordum. Ben de ona pistin öbür ucunda film yıldızı Gary Cooper'ı gördüğümü söyledim. Nerede? Diye sordu bana felaket heyecanlanmıştı. Nerede? Ah onu kaçırdım. Hemen çıktı gitti. Sana söylediğim an hemen niye bakmadın ki? Dansı bırakıverdi. Başladı milletin kafalarının üstünden onu göreceğim diye bakınmaya. Aman dedi. Kalbini kırmak üzereydim. Kırmıştım da aslında. Onunla dalga geçtiğim için felaket üzüldüm. Bazı insanlarla dalga geçmemek gerek. Bunu hak etseler bile. Buyurun bakalım. Size gülünç bir şey daha. Masaya döndüğümüzde bizim Marty öbür ikisine Gary Cooper'ın daha yeni dışarı çıktığını söylemez mi? Vay canına. Bizim Laverne'la Bernice bunu duyduklarında az kalsın canlarına kıyacaklardı. Çok heyecanlandılar ve Marty'ye onu görüp görmediğimi falan sordular. Bizim Marty onu bir an görür gibi olmuş. Bittim buna. Barı kapatıyorlardı. Kapanmadan gidip kızlara ikişer içki getirdim. Kendime de iki kola ısmarladım. Lanet masa bardaktan geçilmiyordu. Gudubetlerden Laverne hala kola içtiğim için benimle dalga geçtim. Ne de harikulade bir mizah duygusu vardı bu kızın. Laverne ile Marty Tom Collins içiyorlardı. Hem de Aralık ayının ortasında Tanrı aşkına. Ne yapsınlar? Bu kadarını biliyorlardı garipler. Sarışın olan bizim Bernice sulu bourbon viski içiyordu. İyi de çekiyordu yani. Üçü hala belki bir film yıldızı görürüz diye çevreye bakıp duruyorlardı. Pek konuşmuyorlardı. Kendi aralarında bile. Bizim Marty öbür ikisinden daha fazla konuştu. Sıkıcı sözler edip durdu. Kenef diyeceğine küçük kızların odası diyordu. Buddy Singer'ın zavallı hımbıl klarnetçisi ayağa kalkıp Tırışka'dan iki numara çekti diye felaket biri sanıyordu. Adamın klarnetine meyan kökü çubuğu diyordu. Acıklıydı durumu gerçekten. Öbür gudubet Laverne ise kendisini pek şakacı sanıyordu. Benden babamı aramamı, onu bu gece bir işi var mı diye sormamı istedi durdu. Babamın çıktığı biri var mıymış? Bunu bana tam 4 kez sordu. Yani bu kız kesinlikle şakadan anlıyordu. Bizim sarışın, Bernice'in ağzından tek bir sözcük bile çıkmadı. Ona bir şey sorduğumda hep ne dedi. Ama bir süre sonra buna sinir oluyordunuz. Birdenbire içkilerini bitirir bitirmez yani üçü birden ayağa fırladılar ve artık yatmaları gerektiğini söylediler. Radyo City Müzik Holü'nde ilk gösteriye yetişmek için erken kalkmak zorundalarmış. Onları biraz daha kalsınlar diye oyalamaya çalıştım ama istemediler. Onlara Siddle'a gelirsem eğer uğrayacağımı söyledim. Ya buna pek ben bile inanmadım onlara uğramak yani. Sigaralarla birlikte falan hesap 13 kağıt kadar tuttu. Sanırım en azından ben gelmeden önce içtiklerini ödemeyi önermeleri falan gerekirdi. Ha ben ödemelerine izin vermezdim tabii ama en azından önermeleri gerekirdi. Oysa pek umursamadılar. Çok görgüsüzdüler. Hele kafalarındaki o hazin rüküş şapkalarla falan. Ve bu Radyo City Müzik Hali'nde ilk gösteriye yetişmek için erken kalkma işi acayip canımı sıktı. Yani biri kafasında korkunç görünüşlü şapkası olan bir kız. Söz gelimi. Kalkıp da Saddle Saddle Washington'dan New York'a geliyor. Sonra da Radyo City Müzik Hali'nde ilk lanet gösteriye yetişmek için sabahleyin erkenden yatağından fırlıyor. Buna dayanamam artık. Bu üçü bana bunu söylemeselerdi onlara 100 kadeh içki ısmarlasam bile üzülmezdim. Onlar çıktıktan sonra ben de Lavender Salon'dan ayrıldım. Zaten kapatıyorlardı. Orkestra ne zamandır susmuştu. Her şeyden önce burası yanınızda iyi dans edecek biri yoksa ve garsonlar size gerçek içki değil de yalnızca kola getiriyorlarsa katlanacak bir yer değildi. Yeryüzünde gerçek içki içmeden uzun süre oturabileceğiniz bir gece kulübü olamaz. Ya da yanınızda gerçekten bittiğiniz bir kız yoksa. Lobiye çıkarken aklıma birdenbire yine bizim Jane geldi. Yine takılmıştım kıza, kafamdan atamıyordum. Lobide iğrenç görünüşlü bir koltuğa oturup Stradlater'la onun Ed Benkin'in arabasındaki durumlarını düşündüm. Bizim Stradlater'ın onu orada beceremediğinden emin olduğum halde Jane'i avucumun içi gibi iyi bilirdim. Düşünmeden edemiyordum kızı. Jane'i avucumun içi gibi bilirdim. Gerçekten iyi tanırdım kızı. Yani damadan başka sportif oyunlara da düşkündü. Onunla tanıştıktan sonra bütün yaz birlikte hemen her sabah tenis ve hemen her öğleden sonra golf oynamıştık. Onu gerçekten yakından tanırdım. Yani pek öyle fiziksel anlamda falan demiyorum, yoktu bir şey ama her dakika birlikteydik. Bir kızı iyi tanımış olmak için ille de cinsel takılmanız gerekmez. Onunla tanışmamız şöyle oldu. Jane'lerin şu Doberman Pinscher cinsi köpeği gelip gelip bizim çimlere pisliyordu. Annem de bundan çok rahatsız oluyordu. Bir gün Jane'in annesine seslendi ve acayip toz kaldırdı. Annem böyle saçmalıkları çok abartır. Sonra ne oldu? Birkaç gün sonra Jane'i kulüp havuzunun kenarında yüzüstü uzanmış olarak gördüm. Ona merhaba dedim. Bize komşu olduklarını biliyordum ama daha önce böyle hiç konuşmamıştık. O gün ona merhaba dediğimde bana fena surat astı. Köpeğin nereye pislettiğini, benim metelik bile vermediğimi ona anlatacak bir sürü zamanım vardı. Gelip sana o da yapsa umurumda değildi. Neyse. Daha sonra Jane'le arkadaş falan olduk. Hemen o gün öğleden sonra onunla golf oynadık. Tam 8 top kaybetti. İyi hatırlıyorum. 8 top. Topa vuruş yaparken en azından gözlerini açtıracağım diye felaket terler döktüm. Ama çok iyi öğrettim kıza bu oyunu. Ben çok iyi golfçüyümdür. Ne kadar sayı yaptığımı söylesem bana inanmazdınız herhalde. Bir kez az kalsın kısa bir filmde çıkacaktım ama son anda vazgeçtim. Filmlerden benim gibi nefret eden birinin kendisini filmde çıkarmalarına izin vermesi sahtekarlık olur diye düşünmüştüm. Ha, gülünç bir kızdı bu bizim Jane. Şimdi size acayip güzel olduğunu falan söyleyemem ama ben ona felaket kesilirdim. Biraz çenesi düşüktü. Bir şey olup da heyecanlandığında konuşurken ağzı, dudakları filan biçimden biçime girerdi. Biterdim buna. Ama ağzını tam olarak kapatmazdı da. Hafifçe açık olurdu hep. Özellikle golfte atış yaparken ya da kitap okurken hep çok okurdu. Çok iyi kitaplar okurdu. Bir sürü şiir filan da okurdu. Ailem dışında. Alan'ın üstü şiir yazılı eldivenini gösterdiğim tek kişi odur. Ellie ile hiç karşılaşmadı. Çünkü o yaz Maine'e ilk gelişleriydi. Daha önce Cape Cod'a gitmiş ama ona kardeşimi anlatmıştım. Böyle şeylerle ilgilenirdi. Annem onu pek sevmezdi. Yani selam verdikleri için filan, vermedikleri için filan Jane'le annesinin ona burun kıvırdıklarını düşünürdü. Annem onlarla köyde sık sık karşılaşırdı. Jane annesiyle birlikte o üstü açık lastik arabalarıyla çarşıya inerdi. Annem Jane'i beğenmezdi bile ama ben beğenirdim. Endamı hoşuma giderdi. Hepsi bu yani. O akşam üstünü hatırlıyorum. Bizim Jane'le sarmaş dolaş olmaya yaklaştığımız yegane zamandı. Cumartesi günüydü. Dışarıda yağmur yağıyordu deliler gibi. Onun evindeydik. Sundurmada oturuyorduk. Geniş bir sundurmaları vardı. Dama oynuyorduk. Arada bir takılıyordum ona. Çünkü damalarını en arka sıradan hiç kıpırdatmıyordum. Ama fazla da ileri gitmiyordum. Jane'le fazla dalga geçmek istemezdim. Sanırım fırsat olunca kızlarla langır lungur dalga geçmeyi pek severim. Gülünçlük olsun diye. Ben aslında dalga geçmek istemediğim kızlardan hoşlanırım en çok. Bazen onlar da kendileriyle dalga geçmenizden hoşlanıyorlar. Aslında hoşlandıklarını biliyorum. Ama uzun zamandır tanışıyorsanız ve hiç dalga geçmemişsiniz, gırgıra başlayamıyorsunuz bir türlü. Neyse. Jane'le sarmaş dolaş olmaya çok yakınlaştığımızı anlatıyordum size. Felaket yağmur yağıyordu. Biz dışarıda sundurmada oturuyorduk. Birdenbire annesinin evli olduğu o ayyaş köpek çıka geldi ve Jane'e evde sigara var mı diye sordu. Onu pek tanımıyordum ama sizden bir şey istemek dışında hiç konuşmayan bir herife benziyordu. Rezil bir kişiliği vardı. Neyse. Herif sigara sorduğunda bizim Jane ona yanıt vermedi. Herif yine sordu ama Jane hala yanıt vermiyordu. Sonunda herif dönüp eve girdi. Herif gidince Jane'in ne olup bittiğini sordum. Baktım bana da yanıt vermiyor. Bir sonraki adım için oyuna yoğunlaşma havalarındaydı. Sonra birdenbire dama tahtasının üstüne pat diye bir gözyaşı damlası düştü. Kırmızı karelerden birine düşmüştü, vay canına. Gözyaşını orada hala görebiliyordunuz. Parmağının ucuyla hemen siliverdim. Neden bilmiyorum ama bu beni felaket rahatsız etmişti. Ben de kalktım. Salıncakla biraz öteye gitmesi için onu sıkıştırdım. Böylece yanına oturacaktım. Aslında kızın kucağına oturmuştum. Başladı hüngür hüngür ağlamaya. Bundan sonra hatırladığım şey, kızın her tarafını öpüyordum. Rastgele gözlerini, burnunu, alnını, kaşlarını filan, kulaklarını, ağzı dışında tüm yüzünü. Ağzına yaklaşmama izin vermiyor gibiydi, her neyse. Onunla öpüşmeye en yakın olduğumuz zaman buydu. Bir süre sonra kalkıp içeriye gitti ve o bittiğim kırmızı beyaz kazağını giyip geldi. Sonra da lanet bir filme gittik. Ona Bay Cuddy'nin, Ayyaş köpeğinin adı buydu. Onu hiç terbiyesizlik falan yapıp yapmadığını sordum. Daha küçüktü ama vücudu felaket güzeldi ve ben o Cuddy rezilinin bir şeyler yaptığına inanıyordum. Yok dedi ama ne cehennem olduğunu anlayamadım. Bazı kızlara ne olduğunu anlamanız olası değildir. Hiç öpüşmedik. İtişip kalkışmadık diye size Jane'in lanet bir buz kalıbı olduğunu falan söylemeye çalışmıyorum. Değildi. Eli elimdeydi hep örneğin. Fazla bir şey sayılmaz bu. Biliyorum ama onunla el ele tutuşmak felaket güzel bir şeydi. Çoğu kızın elini tuttuğunuzda o lanet elleri ölü gibidir elinizin içinde. Ya da hiç durmadan ellerini oynatmaları gerektiğini sanırlar. Sizi sıkmaktan korkuyor gibidirler. Ama Jane farklıydı. Lanet bir filme gittiğimizde hemen el ele tutuşmaya başlardık. Film bitene kadar da bırakmazdık. Ellerimizin duruşunu değiştirmeden ve fazla da abartmadan Jane'le ellerinizin terlisi de dert etmezdiniz. Tek bildiğimiz mutlu olduğunuzdu. Gerçekten de mutlu olurdunuz. Aklıma bir şey daha geldi. Bir kez film seyrederken Jane öyle bir şey yaptı ki mahvoldum. Dünya haberlerini falan geçiyorlardı. Birdenbire ensi kökümde bir el hissettim. Jane'in eliydi. Çok gülünç geldi bu bana. Yani daha çok gençti. Birinin böyle ensesini tutan çoğu kızlara bir baksanız 25-30 yaşlarında olurlar. Ve bunu ya kocalarına ya da çocuklarına yaparlar arada bir. Ben de küçük kardeşim Phoebe yapardım bunu. Söz gelimi. Ama bunu sizi çok genç bir kız yaptığında öyle bir hoş oluyorsunuz ki mahvoluyorsunuz. Her neyse, lobide o iğrenç görünüşlü koltukta otururken bunları düşündüm. Ah Jane, onun Sullater'ın Ed Bankin'in arabasında olduğunu her hatırlayışımda deli gibi oluyordum. Doğrusunu isterseniz bunu konuşmak bile istemiyorum. Lobide artık kimseler yoktu. Orospu görünüşlü sarışınlar bile yoktu artık. Birdenbire oradan defolup gitme isteği istedi canım. Moralim çok bozuktu ve uykum filan da yoktu. Ben de odaya çıkıp paltomu giydim. Hala faaliyette olan bir sapık var mı acaba diye pencereye bir göz attım. Ama ışıklar falan hep sönmüştü. Asansörle yine aşağıya indim ve bir taksiye binip Örne'nin yerine çekmesini söyledim. Örne'nin yeri. Abim DB'nin Hollywood'a gidip piyasaya düşmeden önce birlikte sıkça gittiğimiz Greenwich Village'da bulunan bir gece kulübüydü. DB ara sıra yanında götürdü oraya beni. Piyano çalan, iri yarı zenci bir şişkodur bu Ernie. Felaket kasıntı bir herifti. Önemli biri veya ünlü falan değilseniz sizinle konuşmazdı bile. Ama gerçekten iyi piyano çalardı. İyiydi çalışı. Ama sığdı aslında. Yani bununla ne demek istediğimi tam olarak bilmiyorum ama öyleydi. Piyano çalarken onu dinlemekten kesin hoşlanıyordum. Ama bazen o lanet piyanosunu kafasına geçirmek gelirdi insanın içinden. Sanırım önemli biri değilseniz sizinle konuşmayan türden bir herif gibi çaldığından böyle düşünüyordunuz. Ah, bindiğim taksi içine birileri kurabiye dökmüş gibi kokan eski püskü bir arabaydı. Geceleri ne zaman bir yere taksiyle gitmeye kalksam bu iğrenç arabalara rastlarım zaten. İşin daha kötü yanı, dışarılar çok sessiz ve ıssızdı. Cumartesi gecesi olduğu halde sokaklarda kimseleri göremiyordum. Ara sıra sokakta karşıya geçen bir adamla bir kız görüyordunuz yalnızca. Ellerini birbirlerinin beline atmış durumda ya da yanlarında hatunlarla bir sürü eşkıya kılıklı herif görüyordunuz. Hepsi de bahsi girerim ki gülünç bile olmayan şeylere sırtlanlar gibi gülüyorlardı. Gece geç saatlerde New York'ta birinin kahkaha atması dehşet verici bir şeydir. Millerce öteden duyabilirsiniz. Bunu duyunca yalnızlığınız daha da artar. Moral diye bir şey kalmaz insanda. İçimden eve gitmeye geçirip duruyordum. Canım bizim Foyble kırkır geçmeyi istiyordu. Ama sonunda biraz yol alınca şoförle konuşmaya başladım. Adı Horvitz'ti. Daha önce bindiğim taksinin şoföründen çok daha iyi bir herifti. Neyse. Belki bu şoför ördekleri bilir diye düşündüm. Hey Horvitz. Dedim. Central Park'taki o gölün oradan hiç geçtin mi? Central Park'ın güneyinde hani. Neden geçtin mi? Gölden. Şu küçük yapay göl. Ördekler var hani bilirsin. Ne olmuş yani? Gölde yüzen ördekleri diyorum. Bahar geldiğinde filan yüzüyorlar ya, acaba kış geldiğinde nereye gidiyorlar? Haberin var mı? Kimler nereye gidiyorlar? Ördekler. Haberin var mı? Acaba biri onları kamyonla alıp götürüyor mu? Yoksa kendiliklerinden mi uçup gidiyorlar? Güneye filan yani. Bizim Horvitz iyice dönüp bana bir baktı. Çok sabırsız bir herifti ama kötü bir herif değildi. Ne cehenneme gittiklerini ben nereden bileyim? Böyle aptal bir şeyi ben nereden bileyim? Ha bozulma hemen dedim, bozulmuş gibiydim. Onunla konuşmayı kestim. Böyle lanet lanet alınacaksa onunla konuşmamın bir gereği yoktu. Ama bu kez de kendisi açtı. Yine iyice bana doğru döndü ve balıklar hiçbir yere gitmez. Nerede ilerseler orada kalırlar balıklar. O lanet gölde de. Balıklar mı? Balıktan söz eden oldu mu şimdi? Balık dedin mi? Farklı tabii. Ördeklerden bahsediyorum burada ben. Nesi farklıymış? Hiç de farklı değil dedi Horvitz. Ağzının her açışında bir şey bozuluyordu adam. Balıkların durumu ördeklerden daha da kötü. Kışın yani Tanrı aşkına. Bir kafanı kullan Tanrı aşkına. Bir dakika kadar bir şey söylemedim. Sonra peki o küçük göl olduğu gibi buz tutunca üstünde millet paten kayarken falan balıklar ne yapıyor acaba? Bizim Horvitz yine döndü. Ya sen ne demek istiyorsun ha? Ne yapıyorlarsa yapıyorlar diye haykırdı bana. Durdukları yerde duruyorlar Tanrı aşkına. Buza dayanamazlar. Göl buz tuttu mu dayanamazlar. Dayanamazlar mı? Biz dayanırlar mı dedik şimdi dedi Horvitz. Felaket heyecanlanmıştı. Arabaya gidip bir lamba direğini toslayacak diye korkuyordum. Onlar o lanet buzun içinde yaşar. Onlar öyle yaşıyor. Tanrı aşkına bütün kış boyunca durup öylece kalıyorlar. Öyle mi? Peki ne yiyorlar? Kas katı donup da kalıyorlarsa yiyecek filan nasıl arıyorlar? Onlar Tanrı aşkına neyin var senin? Ha, onlar besinlerini buzun içinde yosunlardan filan. Onlar besinlerini buzun içindeki yosunlardan filan alıyorlar. Gözeneklerini hep açık tutuyorlar. Onların doğası böyle. Tanrı aşkına beni anlıyor musun? Yine iyice dönüp bana baktı. Ha dedim. Konuşmayı kestim. Arabayı bir yere çarpacak diye korkuyordum. Ayrıca bu kadar alıngan bir herifle bir şey tartışmanın bir anlamı yoktu. Bir yerde durup benimle bir içki içmeye ne dersin dedim. Bana yanıt vermedim. Sanırım hala düşünüyordum. Bir daha sordum. İyi bir herifti. Epey matrak filan biri yani. Aa içkiye zamanım yok ahbap dedi. Hem sen kaç yaşındasın? Neden evinde yatağında değilsin? Daha uykum gelmedi. Erne'nin yerine geldik. Ücreti öderken bizim Horvitz yine balık diye tutturdu. Bana bak dedim. Sen balık olsaydın. Tabiat ana sana da göz kulak olurdu değil mi? Tamam mı? O balıklar kış geldi diye ölüverecekler sanma. Tamam mı? Hayır ama çok haklısın. Tabii iyi ölmezler dedi Horvitz ok gibi fırladı gitti. Artık iyice geç olmasına karşın bizim öğlenin yeri balık istifi doluydu. Hazırlık okullarından ve üniversitelerden gelmiş sıpırlarla doluydu her yer. Benim gittiğim okullar dışında yeryüzündeki her lanet okul Noel tatiline erken çıkardı. Paltomuzu vestiyere filan veremiyordunuz bu kalabalıkta ama ortalık oldukça sessizdi. Çünkü bizim Örne piyano çalıyordu. Herifin piyanoya oturması bile Tanrı aşkına kutsal bir şeydi sanki. Yani hiç kimse onun kadar iyi çalamazdı. Benden başka üç kadar çift masa bekliyorlar. İtişerek, ayak uçlarını yükselerek bizim Örne'yi görmeye çalışıyorlardı. Piyanonun önünde kocaman lanet bir ayna vardı. Örne'nin suratında da iri bir spot lamba çevirmişlerdi. Böylece o piyano çalarken suratını seyredebiliyordunuz. Parmaklarını değil ama o kocaman moruk suratını yalnızca aman ne önemli yani. İçeri girdiğimde çaldığı şarkının adını pek hatırlamıyorum ama Örne'nin İçine ettiği kesindi. Tiz notalarla hödükçe, gösterişli süslemeler ve daha bir sürü numaralar çekip beni hasta etti. Şarkıyı bitirdiğinde kalabalığın halini bir görseydiniz kusardınız. Çıldırdılar sanki. Bunlar kesinlikle filmlerde gülünç bile olmayan şeylere sırtlanlar gibi gülen o geri zekalılardan da yemin ederim ben bir piyanist ya da aktör falan olsaydım ve bu sersemler de benim olağanüstü biri olduğumu düşünseler de bu durumdan nefret ederdim. Beni alkışlamalarını falan istemezdim. İnsanlar hep yanlış şeyleri alkışlıyorlar. Ben piyanist olsaydım gider bir kenefe kapanır, öylece çalardım. Neyse, şarkıyı bitirdiğinde millet acayip bir alkış tutturdu. Bizim Ernie de taburesine döndü ve o müthiş sahtekar alçak gönüllü tavırlarıyla eğildi. Sanki harika bir piyanist olmakla birlikte acayip alçak gönüllü bir herifmiş gibi. Bu ne sahtekarlıktı? Ernie'nin bu kasıntı halleriyle yani. Gülünçtü ama şarkıyı bitirdiğinde ona acımıştım. Piyanoyu doğru dürüst çalıp çalmadığını bile farkında olduğunu sanmıyorum. Ben biraz da onu acayip alkışlayan sersemlerde buluyorum kabahati. Bir fırsat bulsalar kötülemedik hiç kimse bırakmaz bunlar. Neyse. Kalkıp otele dönmek üzereydim ama daha çok erkendi ve canım pek yalnız kalmak istemiyordu. Sonunda o kokmuş masaya oturttular beni. Duvarlarla lanet bir sütun arasında hiçbir şey göremiyordunuz yani. Yan masadakiler yerlerinden kalkmasalar kalkmazlardı da namussuzlar. Yerinize geçip oturamazdınız o küçücük masalardandı. Aslında sandalyenize tırmanarak oturuyordunuz. Viski soda ısmarladım. Takürden sonra en sevdiğim içkidir. Örneğin yerinde 6 yaşında bile olsanız içki getirirlerdi size. Ortalık çok karanlıktı. Ve kimse kaç yaşında olduğunuza bakmazdı. Uyuşturucu düşkünü biri de olabilirdiniz. Hiç kimsenin umurunda değildim. Her yanım salaklarla çevrildi. Şaka etmiyorum. Şu öbür küçük masada, yani tam tepede, komik görünüşlü bir herifle komik görünüşlü bir kız vardı. Benim yaşımdaydılar. Belki benden biraz daha büyüktüler ama ne gülünçtü yani. Zorunlu olarak ısmarladıkları ilk içkiyi çabuk bitirmemeye çalışıyorlardı. Bir süre ne konuştuklarına kulak verdim. Yapacak bir işim yoktu. Herif kızı bugün öğleden sonra seyrettiği lig maçını anlatıyordu. Lanet maçta geçen her ayrıntıyı gırgır geçmiyorum. Tek tek sıraladı kıza. Hayatta dinlediğim en can sıkıcı herifti. Kızın lanet maçla bir ilgisi olmadığını da anlıyordunuz. Ama kız heriften daha da komik görünüşlüydü. Sanırım bu yüzden de herifi dinlemek zorundaydı. Yani gudubet kızların işi gerçekten zor. Bazen onlara çok acıyorsunuz. Bazen onlara bakamam bile. Özellikle sersem herifler onlara maçı anlatıyorlarsa. Ama sağ yanımda konuşmalar daha da rezaletti. Sağ yanımdaki gri flanel takım elbiseli kıpır kıpır tattle sol desenli yeleğiyle fena halde Joe Yale kılıklı bir herif oturuyordu. Tüm bu doğu kıyısı üniversitelerinde okuyan piçler birbirlerine benzerler. Babam benim Yale'e gitmemi istiyor veya Princeton'a. Ama yemin ederim ölsem de o doğu kıyısı üniversitelerine gitmek istemem. Ha neyse. Bu Joe Yale kılıklı herifin yanında kız felaket güzeldi. Vay canına. Kız pek güzeldi. Her şeyden önce ikisi de hafif kafayı bulmuşlardı. Herif bir yandan masanın altından kızı kurcalarken bir yandan da kaldığı yatakhanede bir herifin bir kutu aspirin alıp nasıl canını kıymak üzere olduğunu falan anlatıyordu. Kız durmadan ay ne korkunç şey yapma sevgilim lütfen yapma burada olmaz diyordu düşünün yani. Herif aynı anda hem kızı kurcalıyor hem de canını kıymaya kalkışan birini anlatıyor. Bittim bunu. Orada öyle bir başıma otura otura kendimi iyice mıymıntı hissetmeye başlamıştım. Sigara ve içki içmekten başka yapacak bir şey yoktu. Ben de garsondan Ernie'ye gidip benimle bir içki içer mi diye sormasını istedim. Ona DB'nin kardeşi olduğunu bildirmesini söyledim. Ama bu namussuzlar sözünüzü kimseye iletmezler. Birdenbire yanıma bir kız geldi. Holden Caulfield dedi. Adı Lillian Simmons'tı. Abim DB bir süre onunla gezip tozmuştu. Acayip iri ampulleri vardı. Selam dedim. Ayağa kalkmaya çalıştım tabii ama böyle bir yerde ayağa kalkmak bayağı bir işti yani. Lillian'ın yanında baston yutmuş gibi dolaşan bir deniz subayı vardı. Seni görmek ne harika dedi bizim Lillian Simmons. Kesinlikle bir sahtekardı. Abin nasıl? Zaten bilmek istedi de yalnızca buydu. Aa iyidir Hollywood'da. Hollywood'da mı? Ne harika. Orada ne yapıyor? Bilmem. Yazarlık yapıyor dedim. Canım bu konuyu konuşmak pek istemiyordu. Kızın halinden Hollywood'da olmayı pek önemli bir şey sandığını anlıyordunuz. Hemen herkes öyle sanıyor. Özellikle de abimin tek bir öyküsünü bile duymamış olanlar. İşte buna deli oluyorum. Ay ne hoş dedi bizim Lillian. Sonra beni o denizci herifle tanıştırdı. Adı Yarbay Blob gibi bir şeydi. Elinizi sıkarken 40 parmağınızı birden kırmazsa yaşayacak olacağını sanan türden bir herifti. Yalnız başına mısın bebeğim diye sordu bizim Lillian. Trafiği kesmekten pek hoşlandığını anlıyordunuz. Garson onun yoldan çekilmesini bekliyordu ama Lillian'ın haberi yoktu ya garsondan. Ne gülünçtü ama. Garsonun ondan hoşlanmadığını anlıyordunuz. Denizci herifin bile ondan hoşlanmadığını görebiliyordunuz. Lillian'ın açıklığı halde. Ve ben de ondan pek hoşlanmıyordum. Ondan hiç kimse hoşlanmıyordu. Acımak zorunda kalıyordunuz ona bir bakıma. Çıktığın bir kız yok mu diye sordu bana. Öyle ayakta onu dinliyordum. Bana oturmamı bile söylemiyordu. Sizi böyle saatlerce ayakta tutan bir tipti. Ne yakışıklı değil mi? Diye denizci herife sordu. Holden, her dakika daha yakışıklı oluyorsun. Denizci herif ona ilerlemesini söyledi. Ona yalı tıkadığını söyledi. Holden, gel bize katıl dedi bizim Lillian. İçkini de getir. Çıkmak üzereydim dedim ona. Biriyle buluşacağım. Lillian'ın bana şirin gözükmeye çalıştığını anlıyordunuz. Ben de DB'ye ondan söz edecektim hesapçı. Seni küçük yaramaz seni sen bilirsin. Gördüğünde abini ondan nefret ettiğimi söylem. Sonra gittim. Denizci herifle ben birbirimize tanıştığımıza memnun olduğumuzu söyledik. Ki böyle tanıştığıma hiç memnun olmadığım kimselere durmadan tanıştığımıza memnun oldum demek beni öldürüyor. Ama hayatta kalmak istiyorsanız ille de bu zırvaları söylemek zorundasınız. Lillian'a birlikte buluşacağımı söyledikten sonra artık oradan çekip gitmekten başka bir seçeneğim kalmamıştı. Bizim Ernie'ye yarım yamalak da olsa dinlemek için bile kalamazdım. Ama burada bir masada bizim Lillian ve o denizci herifle oturup sıkıntılara da giremezdim. Ben de çıktım oradan ama vestiyerden paltomu alırken çok kızgındım. İnsanlar her işinizi berbat ediyorlar böyle. Otele yürüyerek döndüm. 41 tane muhteşem sokaktan geçtim. Canım yürümek istediği için yürümüş falan değilim. Daha çok yine bir taksiye daha binip inmek istemediğimden yürüdüm. Bazen asansörlere binip inmekten bıkarsınız ya, taksilere de binip inmekten sıkılıyorsunuz böyle. Birdenbire canınız yukarı yürüyerek çıkmak ister hani, ne kadar yüksek olursa olsun. Küçükken sık sık bizim kata yürüyerek çıkardım, tam 12 kat. Kar yağdığı zar zor anlaşılıyordu. Kaldırımlarda pek kar yoktu ama soğuk donduruyordu. Cebimden şapkamı çıkarıp giydim. Nasıl göründüğüm umurumda bile değildi. Kulaklarını bile indirdim. Şu eldivenleri yürüteni bir bilseniz. Eldivenim, ellerim donuyordu. Bilsem de bir şey yapacağım da yok tabii ki. Ha ben çok ödlek bir herifimdir. Belli etmemeye çalışırım ama öyleyimdir. Söz gelimi Pensi'de eldivenlerimi çalanın kim olduğunu anlasaydım herhalde Arakçı'nın odasına gider ve ona evet çıkar bakalım şu eldivenleri derdim. Eldivenleri çalan hırsız da herhalde çok masum bir ses tonuyla ne eldiveni derdi bana. Ben de ne yapardım? Gider dolabında bir yerden eldivenleri çıkarırdım. Kaloşların içinden filan söz gelime. Çekip çıkarırdım eldivenleri oradan ve herife gösterip bunlar senin eldivenlerin oluyor öyle mi derdim. Arakçı herhalde karşımda yalandan masum bir tavır alır ve bu eldivenleri hayatımda ilk kez görüyorum al al senin olsun o lanet şeyleri görmek bile istemiyorum derdim. Ben de elimde eldivenlerle filan 5 dakika orada dikilirdim ama aslında herife bir tane oturtmam gerektiğini filan düşünürdüm. Çenesini kırmam gerektiğini filan. Ama ben de bunu yapacak yürek olmazdım. Orada öyle durur, sert görünmeye çalışırdım. Onu hasta etmek için ne yapabilirim? Çok ağır bir iki söz söylerdim. Çenesine bir tane oturtacağım yerde. Her neyse işte. Ona böyle ağır sözler söylediğimde o da kalkıp yanına gelip bana bak Caulfield, sen şimdi bana Arakçı mı demek istiyorsun yani derdi. Ben de ona ha şunu bileydin. Evet, öyle diyorum işte. Sen pis bir hırsızın tekisin diyeceğime kalkar. Lanet eldivenlerimi senin galoşların içinde bulundum. Buna ne diyorsun? Derdim. Hemen ardından herif ona bir tane oturtamayacağımdan kesin emin olduğundan herhalde bana bak açık konuşalım tamam mı? Sen şimdi bana hırsız mı diyorsun yani derdim. Sonra ben ona kimseye hırsız dediğim yok. Eldivenlerimi o lanet galoşların içinde bulundum. Buldum o kadar derdim. Bunu böyle saatlerce sürdürebilirdim. Sonunda ona bir tane oturtamadan oradan çıkar giderdim. Herhalde kenefe gider, bir sigara yakıp aynada kendime bakardım. Nasıl sert oluyorum diye neyse. Otele dönerken Yolda bunları düşünmüştüm. Ödlek olmak matrak bir şey aslında. Belki o kadar da ödlek değilimdir, ne bileyim. Belki de biraz ödleyimdir. Biraz da eldivenleri kaybolunca pek umursamayan biriyimdir. Benim derdim de bu işte. Bir şeyim kaybolunca hiç umursamıyorum. Küçükken annem buna çok kızardı. Bazı herifler kaybettikleri bir şeyin peşinden günlerce koştururlar. Kaybedince üzüleceğim bir şeyim olmadı hiç. Biraz ödlek olmamın nedeni de bu belki. Ama bu iyi bir özür değil. Gerçekten değil. Hiç ödlek olmamanız gerekir. Birinin çenesine bir yumruk oturtmanız gerekiyorsa oturtmalısınız o yumruğu. Ama ben bunu yapamıyorum. Herifin çenesine bir yumruk çakacağıma, onu pencereden aşağıya itsem ya da kafasına baltayla uçursam daha iyi. Yumruk dövüşlerinden nefret ederim. Dayak yemekten fazla çekinmem ama dayak yemeye de meraklı değilim tabii. Ama bir yumruk dövüşünde beni en çok karşımdaki herifin suratı korkutur. Karşımdaki herifin suratına bakmaya dayanamam. Derdim de bu benim. İkimizin de gözünü bağlasalar falan hiç fena olmazdı hani. Gülünç bir ödleklik benimkisi. Bir düşünürseniz. Ama yine de ödleklik işte. Kendi kendimi aldatmıyorum yani. Eldivenlerimi ve ödlekliğimi düşüne düşüne moralim daha da bozuldu. Ben de yolumun üstünde bir yerde durup bir içki içmeye karar verdim. Örneğin yerinde yalnızca 3 içki almıştım. Sonuncusunu da bitirmemiştim bile. Benim bir özelliğim de iyi içerim yani. Havamda olduğum zaman bütün gece içebilirim. Hiç kimse anlayamaz içkili olduğumu. Bir kez Wooten okulundayken Raymond Goldfarb denen çocukla ikimiz 3 çeyrek litre viski içip kiliseden kimseler görünmeden kafayı çekmiştik. Raymond acayipleşti ama ben hiç belli etmedim. Çok sessizleşiverdim yalnızca. Yatmadan önce kustum ama kusmasam da olurdu. Ben zorlamıştım kendimi. Neyse. Otele varmadan önce salaş görünüşlü bir bar görüp tam içeri girerken leş gibi sarhoş iki herif dışarı çıktı. Bana metroya nasıl gideceklerini sordular. Sarhoşlardan fena halde Kübalı kılıklı olana yolu tarif ederken kokmuş soluğunu suratıma üfledi durdu. O lanet bara girmekten vazgeçtim. Döndüm. Doğru otele gittim. Otelde lobi tümüyle boşalmıştı. Ortalık 50 milyon pro izmarite atılmış gibi kokuyordu. Hem de nasıl. Uykum falan yoktu ama kendimi berbat hissediyordum. Moralim de bozuktu. Neredeyse ölmeyi isteyecek bir hale gelmiştim. Sonra birdenbire o müthiş rezilliğe bulaştım. Asansöre bindiğimde asansörcü herif bana hemen "Hoşça vakit geçirmek ister misin şef? Yoksa vakit artık çok mu geç senin için?" diye sordu. "Ne demek istiyorsun?" dedim. Sözü nereye getireceğini anlayamamıştım. "Manita ister misin yani? Ben mi?" dedim. Ki çok budalaca bir yanıttı. Ama birinin yanınıza gelip böyle bir şey sorması çok utanç vericiydi. "Kaç yaşındasın şef?" dedi asansörcü herif. "Niye sordun?" dedim. "22." İyi. Peki istiyor musun? Bir sefere 5 kağıt. Bütün gece olursa 15 kağıt. Kolundaki saate baktı. Öğleye kadar 5 kağıda bir sefer, 15 kağıda öğleye kadar. Tamam dedim. İlkelerime falan aykırıydı ama moralim öyle bozuktu ki düşünemiyordum bile. Asıl derdim de bu benim. Moraliniz çok bozuksa düşünemiyordunuz bile. Tamam da ne zaman? Bir sefer mi, öğleye kadar mı? Bilmem gerek. Yalnız bir sefer. Tamam, hangi odadasın? Anahtarın üstünde oda numarasının yazılı olduğu o şeye baktım. 12-22 dedim. Bu işe bulaştığım o anda pişman oldum ama iş işten geçmişti artık. Tamam. 15 dakika içinde sana bir kız gönderiyorum dedim. Asansörün kapısını açtı ve dışarı çıktım. Hey, güzel mi bari? Diye sordum ona. Yaşlı bir kokan olmasın. Kokana falan yok. Sen hiç merak etme şef. Parayı kime vereceğim? Kıza dedi, ben gideyim şef. Dedi, bu asansörün kapısını resmen suratıma çarptı. Odama gittim. Saçımı ıslattım biraz. Ama alabros kesilmiş saçları tarayamıyorsunuz. Sonra sigaradan ve öğlenin yerinde içtiğim viski sodalardan soluğum kokuyor mu diye baktım. Elinizi ağzınızın altında tutup solunuzu ağzınızdan verip burnunuza çekerek kokluyorsunuz. Hepsi bu. Pek kötü kokmuyordum soluğum ama yine de dişlerimi fırçaladım, biliyordum. Bir fahişe için pek de süslenip püslenmem gerekmezdi ama yine de kendime bir çeki düzen vermek istedim. Biraz sinirliydim. Kendimi epeyce seksi hissetmeye başlamıştım ama yine de sinirliydim. Doğrusunu isterseniz ben bakirim. Gerçekten öyleyim. Bakirlikten kurtulmak için filan elime epeyce fırsat geçti ama henüz bir çaresini bulamadım. Her zaman bir şeyler oluyor. Söz gelimi kızın evindesiniz. Olmadık bir zamanda annesi babası çıkıp geliyor veya gelecekler diye siz korkuyorsunuz. Ya da birinin arabasında, arka koltuktasınız. Biriyle ön koltukta oturan yavru arabada ne olup bittiğini çok merak ediyor. Yani kız ille de dönüp ne rezillik oluyor ona bakacak. Neyse hep bir şeyler olur böyle. Kaç kez az kalsın oluyordu ama. Özellikle de birinde iyi hatırlıyorum da. Yine bir şey olmuştu ama ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Sorun şu. Kızla yani oklarla falan değil. Bu iş tam olacak gibiyken başlıyor durmadan size dur demeye. Benim derdim de bu işte. Duruyorum. Çoğu herif durmuyor. Benim elimden gelmiyor. Durmanızı gerçekten mi istiyorlar? Veya yalnızca korkuyorlar mı? Ya da işin sonunda kusurun onların üstünde değil de sizin üstünüzde kalması için midir diyorlar? Hiç bilemiyorsunuz. Ben yine de hep duruyorum. Sorun onlara acımam. Yani bu kızların çoğu aptallaşıyor. Bir sürü oynaştıktan sonra bir bakıyorsunuz akılları başlarından gitmiş. Bir kız kendisini oynaşmaya bir kaptırdı mı beğenmeyin aramayın onda. Ne bileyim dur diyorlar ben de duruyorum. Onları evlerine bıraktıktan sonra keşke durmasaydım diyorum ama yine de durmadan edemiyorum.